Ayrım 25. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 290. Bir başka kaynakta bize Lobengula'nın 5 küp dolusu birinci su elması olduğunu söylüyor. 5 Gayon elmas, yani De Beer'in merkezi elmas satış örgütünü kökünden sarsmaya yetecek kadar. Bir başka hikayede Lobengula'nın indunaları için, yani kabile danışmanları için düzenlediği Kombisile'yi anlatır. Kombisile, Sindebele dilinde sergi demektir. Peter bunu beyaz adama açıkladıktan sonra devam etti. Kral kendi geniş evindeyken çırılçıplak soyunuyor, karıları koca vücudunu hayvan yağıyla yağlıyor, sonra elmasları bu yağlara yapıştırıyorlardı. Tüm vücudu değerli taşlarla mozaik gibi kaplanıyor, 100 milyon sterlinlik bir heykel haline geliyor. İşte sorunuzun cevabı bu baylar. Lobengula belki de bir tek yerde bir araya toplanmış en çok sayıda elmasın sahibiydi. De Beers'in Londra'daki merkezi satış örgütü hariç. Bütün bunlar olurken dünyanın en zengin adamı Rose da Kimberley'de kendi imparatorluğunu bir tutku haline getirmiş durumda kuzeye doğru bakıp hayaller kuruyordu. Tutkusu öyle büyüktü ki oraya artık benim kuzeyim demeye başlamıştı. Sonunda orayı da tıpkı Kimberley'i aldığı gibi adım adım aldı. Lobengula ile temas etmek üzere elçiler yolladı. Topraklarındaki, bu arada Mashona ülkesindeki mineralleri çıkarmak için işçi yollayacağını söyledi. Anlaşmaya çalıştı. Rose, İngiltere'deki Beyaz Kraliçe'den Royal Charter şirketini kurmak için izin ve onay aldı. Sonra katı, amansız adamlardan kurulu bir özel ordu yollayıp kopardığı bu hakları fiilen de almaya çalıştı. Lobengula böyle bir şey beklemiyordu. Çukur kazacak birkaç adam evet ama bir ordu dolusu kaba saba serüvenci hayır. Başlangıçta Lobengula'nın itirazları bir işe yaramadı. Beyazlar bastırıp duruyorlardı. Sonunda onu korkunç bir hata yapmaya zorladılar. Lobengula kendi hayatını tehlikede gördü, adamlarını savaş düzeninde topladı. Zaten Rhodes'la adamlarının beklediği planladığı da buydu. Vahşicesine Lobengula'nın gırtlağına çöktüler. En iyi askerlerini makineli kurşunlarıyla taradılar. Matabele ulusunu darmadağın ettiler. Sonra Lobengula'nın Gubala Vayo'daki yerine doğruldular. Ama Lobengula kurnaz bir hırsız ve korkağın da biri olduğundan çoktan yine kuzeye doğru kaçmıştı. Yanına karılarını, sürülerini, savaşçılarından geriye kalanları ve tabii elmaslarını almıştı. Beyaz adamlardan kurulu küçük bir kuvvet onu bir süre izledi. Sonunda bir Matabele tuzağıyla karşılaştılar ve hepsi öldürüldüler. Başka beyazlar da gelip Lobengula'yı izlerdi ama o sırada yağmur mevsimi başladı, her tarafı çamura çevirdi, nehirler sel oldu aktı. Böylece de Lobengula kurtuldu, hazinesiyle birlikte. Amaçsız adımlarla kuzeye doğru yoluna devam etti. Sonunda daha ileri gitme isteğini de kaybetti. Vahşi ve ıssız bir yerde baba bir kardeşi Gandang'ın yanına çağırdı, ulusunu ona emanet etti. Son nefesine kadar korkak kaldığı için de sihirbaz doktoruna bir zehir hazırlatıp onu içti. Gandang onu vücudunu mağarada dik durumda oturttu, çevresine öz varlığını sıraladı. Bıçaklarını, tüylerini, kürklerini, şiltesini, sandalyesini, silahlarını, bira fıçılarını ve elmaslarını... Lobengula'nın cesedi oturur durumda leopar derilerine sarıldı. Ayaklarının dibine 5 galonluk elmas küpleri kondu. Ondan sonra mağaranın ağzı dikenle örüldü, saklandı. Gandang da Matabele ulusunu oradan tekrar güneye döndürüp Rhodes'un veya Royal Charter şirketinin esiri durumuna soktu. Ne zaman oldu bunlar diyeceksiniz. 1894'ün yağmur mevsiminde oldu. O kadar da eski değil. Yalnızca 90 yıl önce. Nerede diye soracaksınız. Cevap, şu anda oturduğumuz yere pek yakın. Herhalde aramızda 20 mil bile yoktur. Lobengula Gubula Vayo'dan çıktığında dosdoğru kuzeye gitmişti. Umudunu kesip intihar ettiği zaman Zambezi nehrine varmak üzereydi. Bu hazine mağarasının yerini yaşayan insanlar arasında bilen var mı diye soracaksınız. Onun da cevabı evet. Peter Fungabeira sustu, sonra birden bağırdı. ''Ah beni bağışla sevgili Tungahta, sana içecek bir şey vermeyi unuttum.'' Bir bardak daha getirmeleri için seslendi. Bardak geldiğinde kalkıp içine su ve buz koydu, kendi eliyle Tungata'ya götürdü. Tungata bardağı iki eliyle tutup dikkatle, kontrollü yudumlarla içti, azar azar. ''Nerede kalmıştım?'' Peter Fungabeira tekrar masanın yanındaki koltuğuna döndü. ''Bize mağarayı anlatıyordun.'' Soluk gözlü beyaz adam dayanamamıştı. ''Ha, evet, öyle ya. Görünüşe göre Lobengula ölmeden önce baba bir kardeşi olan bu Gandang'a elmasların korunması görevini vermişti. Efsaneye göre ona günün birinde halkımın bu elmaslara ihtiyacı olacak demişti. Sen, senin oğulların ve onların oğulları bu hazineyi o güne kadar saklayacaksınız. Böylece bu sır Kumalo ailesi içinde, yani Matabelelerin kral ailesi içinde babadan oğula geçmeye başladı. Seçilen bir erkek evlat erkeklik yaşına gelince babası ya da büyük babası onu alıp özel bir haç seferine götürüyordu. Tungata çektiği işkencelerden öyle bitkindi ki kendini halsiz ve ateşler içinde hissediyordu. Zihni sanki yüzüyor, midesindeki buzlu sular onu sarhoş ediyordu. Hayalle gerçek birbirine karışıyordu kafasında. Lobengula'nın mezarına yaptığı o haç seferinin anıları taptazeydi o anda. Peter Fungabeira'nın sesini dinlerken o günleri yeni baştan yaşıyormuş gibi oluyordu. Rodezya Üniversitesi'ne başladığı yılda uzun bir tatili dedesiyle geçirmek üzere evine dönmüştü. Gideon Kumalo, Kami Misyon Okulu'nun baş öğretmeniydi. Bulawayo'nun hemen dışındaydı okul. ''Sana büyük bir müjdem var.'' diye karşılamıştı ihtiyar onu. Gözlük camlarının gerisindeki gözleri gülüyordu. Az da olsa görüyordu henüz ama 5 yıl sonra hiç göremez olmuştu. ''Birlikte bir yolculuğa çıkacağız Wundt'la.'' İhtiyarın ona taktığı isim de o, tavşan demekti. Afrikalılara pek sevimli gelen bir hayvandı tavşan. Sonradan esirler tavşanlarla ilgili efsaneleri Amerika kıtasına da taşımışlardı. Dede ile torun otobüse binip kuzeye doğru yönelmişler, ıssız kavşaklarda belki 5-6 kere otobüs değiştirmişler, bazen bir otobüsün gelmesini 48 saat beklemişlerdi. Ama bu gecikmeler onların hiç canını sıkmamıştı. Bu geziyi bir piknik haline getirmişlerdi ikisi, geceleri yaktıkları kamp ateşinin başına oturuyor konuşuyorlardı. Gideon dede ne de güzel hikayeler anlatıyordu. Masallar, efsaneler, kabile öyküleri. Ama Tungata'yı asıl etkileyen, hayran bırakan tarihti. Bıkmadan 50 kere dinleyebilirdi aynı olayı. Mzili Kazi'nin Zululand'dan çıkışını, Boerlerle yaptığı savaşı, Limpopo nehrini aşışını, komutanlarının adlarını birer birer bilir, hangi savaşlarda ne onurlar kazandıklarını teklemeden sayabilirdi. En sevdiği hikaye de dedesinden dinlediği dağın altına yol kazan köstebeklerin hikayesiydi. Büyük dedesi Bazo, yani Balta, kurmuş, eğitmiş, komuta etmişti o gruba. O köstebeklerin savaş şarkılarını söylemesini öğrenmişti Tungata. Günün birinde kusursuz bir dünyada kendisinin de o köstebeklere komuta edeceğinin hayalini kurardı, başına tüyler de takarak. Böyle böyle gözü az gören sakallı ihtiyarla genç delikanlı gün boyunca dostluk ede ede yolculuk etmişlerdi. Sonunda ihtiyar bindikleri köhne otobüsün şoföründen kendilerini bir ormanın kenarında indirmesini istemişti. ''Bu noktayı iyi ezberle Wundt'la'' diye talimat vermişti Gideon. ''Burada ırmak kayadan aşağıya düşüyor. Şu ilerideki kopyede uyuyan bir aslana benziyor. Başlama noktası burası.'' Ormanın içinden kuzeye doğru yola koyulmuşlardı. Yön bulmak için kullandıkları ip uçlarını Gideon ona ezberletiyor, durmadan ezbere saydırıyordu. Kolay akılda kalsın diye kafiyeli bir şiir haline bile sokulmuştu yol işaretleri. Tungata o şiiri hala şaşırmadan söyleyebilecek durumda olduğunu fark etti. ''Baş nokta uyuyan arslan, baktığı yere yürü, fil geçidine varınca filin izini sürü.'' Gideon'un ağır adımlarıyla 3 gün daha yol gittikten sonra dik bir tepeye tırmanmaya başlamışlardı. Tungata en sarp kısımlarda ihtiyara yardım ediyordu ve sonunda kendilerini Lobengula'nın mezarıyla karşı karşıya bulmuşlardı. Tungata türbenin önünde diz çöktüğünü, kendi çakısıyla bileğini yardığını, kendi kanını emip türbenin önündeki kayalara tükürdüğünü, dedesinin ardından gizlilik ve koruma konusundaki o korkunç yemini kelime kelime tekrarladığını da hatırlıyordu. Tabii yeminin içinde elmastan söz edilmiyordu. İhtiyar da öyle bir şey anlatmamıştı. Tungata yalnızca mezarın sırrını saklayacağına, o sırrı kendi seçtiği erkek evladına devredeceğine, maşobane çocukları imdat diye bağırıncaya kadar bunun böyle devam edeceğine yemin etmişti. O gün mezarın taşları yarılıp açılacak, Loben Gula'nın ruhunu serbest bırakacak, o ruh bir ateş gibi fırlayacaktı dışarı. Loben Gula'nın ateşi. Bu törenden sonra ihtiyar oradaki bir ağacın gölgesine uzanmış, gece bastırana kadar uyumuştu. Tungata ise uyanık kalmış, mezarı ve çevresini incelemişti. Kendisini belli düşüncelere götüren bir takım işaretler bulmuştu orada. Ama bunları dedesine anlatmamıştı. Ne o sıra ne de dönüş yolculuğunda. Gideon'u telaşlandırmak, üzmek istemiyordu. Onu çok seviyor, korumak istiyordu. Peter Fungabera'nın sesi hayallerini yarıda kesti. Onu tekrar şimdiki zamana getirdi. Aslına bakarsanız şu anda Kumalo ailesinin seçkin bir üyesiyle, koca soyguncunun türbesinin bugünkü koruyucusuyla karşı karşıya olmak şerefine sahibiz. Yoldaş bakan Tungata Zebive ile. Beyaz adamın soluk salim gözleri ona döndü. Tungata oturduğu kerevetin üzerinde kazık kesildi. Kendi sesini denediğinde içtiği o bir damla suyun boğazını yumuşatmaya yettiğini gördü. Sesi derinden ve ölçülü çıktı, yalnızca biraz hışırtılıydı. ''Kendini kandırıyorsun Fungabera.'' Bu adı bir hakaret gibi çıkarmaya çalışmıştı ağzından. Ama Peter'in gülümsemesi hiç bozulmadı. ''Senin hayalinde uydurduğun bu saçmaları hiç bilmiyorum. Zaten bilsem bile.'' Tungata'nın cümleyi bitirmesine gerek yoktu. ''Çok sabırlı olduğumu göreceksin.'' diye vaatte bulundu Peter ona. O elmaslar orada 90 yıldır yatıyor. Birkaç hafta daha yatsa bozulacak değiller herhalde. Yanımda bir doktor getirdim. Senin tedavine nezaret edecek. Matabelelere özgü cesaretin kırılana kadar bunun ne kadarına dayanabileceğini göreceğiz. Beri yandan bu tatsızlığa herhangi bir anda son vermek de senin elinde. Bizi Lobengula'nın mezarına götürmeyi seçebilirsin. Götürdükten sonra da uçakla bu ülkeden ayrılıp istediğin yere gitmeni sağlayacağım. Peter sustu, sonra teklifinin en tatlı bölümünü ortaya serdi. Ve duruşma salonunda seni büyük bir mertlikle savunan o genç kadını, Sarah Nioni'yi yanına alabilirsin. Tungata'nın nefret dolu ifadesinin gerisinde bu sefer şimşek gibi bir duygu ışığı belirip söndü. Evet diye başını salladı Peter, onu güvende tutuyoruz. Bu yalanların kanıta ihtiyacı yok. Onu ele geçirmiş olsaydınız çoktan kullanırdınız. Tungata verdiği emri Sarah'ın dinlemiş olduğuna inanmak zorundaydı. Duruşma salonundan çıkarılırken ona verdiği işareti Sarah okumuş anlamıştı. Saklan, tehlikedesin diye emretmişti Tungata ona. O anlamış, kabul ettiğini belirtmişti. Güvendeydi o. Tungata buna inanmaya mecburdu. Tek inanabileceği şey de oydu. Göreceğiz dedi Peter. Hoş, önemi yok. Tungata genç kadını korumaya çalışıyordu. Şounaların Sarah'ı aramakta olduğu ortaya çıkmıştı artık. Alt tarafı bir kadın o dedi Tungata. Ne isterseniz yapın, benim için bir anlamı yok. Fungabera sesini yükseltti. Yüzbaşı diye bağırdı. Nöbetçilerin komutanı hemen içeriye girdi. Tutukluyu tekrar hücresine götürün. Tedavisi doktorun emirlerine göre yapılacak ve uygulanışına doktor nezaret edecek, anlıyor musunuz? Yalnız kaldıklarında Albay Bukharin alçak sesle ''Kolay olmayacak'' dedi. ''Hem fiziksel kuvveti var, hem ondan başka bir şeyi daha var. Bazı insanlar eğilmezler, en aşırı baskılar altında bile.'' ''Belki biraz vakit alabilir ama sonunda...'' ''Ben o kadar emin değilim.'' diye içini çekti Bukharin. ''Sözünü ettiğin kadın gerçekten elinizde mi?'' Peter bir kararsızlık geçirdi. ''Henüz değil, ortadan kayboldu. Ama yine de yalnızca bir zaman sorunu. Ebediyen saklanamaz.'' ''Zaman?'' diye tekrarladı Albay Bukharin. ''Evet, her şeyin bir zamanı var. Ama senin zamanın geçiyor. Bu iş ya çabuk yapılmalı ya da hiç.'' Peter haftalarla değil günlerle ölçülecek bir zaman diye söz verdi ama sesi incelmiş gibiydi. Albay Bukharin usta avcı olduğundan bu avantajını hemen hissetti. Zebi ve sert adam, bizim klinikteki tedaviye cevap vereceğinden de emin değilim. Bu elmas hazine işinden de hiç hoşlanmadım. Çocuklara anlatılan serüven hikayelerine biraz fazla benziyor. Matabele kadının elinden kaçmasına izin vermemden de hoşlanmadım. Bu iş baştan sona canımı sıkmaya başladı.
Gereksiz yere karamsarlığa düşüyorsunuz. Her şey iyiye gidiyor. Yalnızca bunu size kanıtlamak için biraz zamana ihtiyacım var.
Burada pek uzun zaman kalamayacağımı zaten biliyorsun. Moskova'ya dönmem gerek. Ne diyeceğim onlara? Define aramak için yerleri kazmaya başladığını mı anlatacağım?
Bukharin iki elini havaya kaldırdı.
Bunamaya başladım sanırlar.
Bir ay dedi Fungavera. Bir ay daha gerek bana.
Bugün ayın 10'u. Bu ayın sonuna kadar vaktim var. Hem parayı hem de adamı bize en geç o zaman teslim edeceksin.
Çok sınırlı diye itiraz etti Peter.
Gelecek ayın 1. günü buraya döneceğim. O gün teslime hazır değilsen amirlerine tüm projenin iptal edildiğini bildireceğim.
Yılan hemen hemen 2 metreye yakındı, kalındı da. Tel kafesin bir köşesinde halkalar halinde kıvrılmış yatıyordu. Pulları mor ve altın rengi, tarçın ve ayva rengi, en güzel sonbahar renklerinin karışımıydı. Boncuk boncuk, pırıl pırıl renkleri siyahlar çerçeveliyordu. Ama bütün bu güzel renkler ve desenler bile dikkati hayvanın o iğrenç kafasından uzağa çekmeye yaramıyordu. Biçimi İskambil'deki maça gibiydi. Buruna doğru inceliyor, sivriliyordu. Gözleri cilalı boncuklar gibi pırıl pırıl, dili çatal, sırıtan dudakları arasına girip çıkarken tüy gibi de hafifti.
''Buna ben buldum diye övünemem.'' dedi Peter Fungavera. ''Bu küçük eğlenceden tümüyle doktor sorumlu.''
Tungate'ye gülümsedi.
''İkimiz karşılıklı konuşmayalı. Epey gün oldu. Doğrusunu istersen zamanın tükendi artık. Benimki de. Ya bugün razı olacaksın ya da artık önemi kalmaz. Bugünden sonra artık gözden çıkarılmış birisin yoldaş Zebive.''
Tungata kızıl rodezya teak ağacından bir sandalyeye kayışlarla bağlıydı. Tel kafes önündeki masanın üzerinde duruyordu.
''Sen bir zamanlar av idaresinde çalıştın.'' diye devam etti Peter Fungavera. ''Bu sürüngeni herhalde Bitis gabonica ya da gabun yılanı olarak tanırsın. Afrika yılanlarının en zehirlilerinden biridir. Ondan daha zehirli bir tek mamba vardır.'' Ama bunun ısırması mambadan da, kobradan da daha fazla acı verir. Söylentilere göre o acı insanı daha ölmeden önce çıldırtıyormuş.
Değneğinin ucuyla kafese dokundu, yılan ona saldırdı. Halkalar döndü, o canavar kafa kafesin içinde sıvı gibi kaygan ama hızlı bir hareketle gidip geldi. Vücudunun yarısı havaya yükselip indi. Çene açıldı, ağız içinin tereyağı gibi sarı derisi, cilalı porselen gibi beyaz dişleri göründü. Sonra o dişler masayı sarsan bir hızla kafese kapandı. Peter Fungavera bile istemeyerek bir adım geri sıçradı, sonra özür diler gibi güldü.
''Yılanlara hiç dayanamam.'' diye açıkladı. ''Tenimi ürpertirler. Ya siz yoldaş bakan?''
''Her ne planlıyorsan, blöf olduğu belli.'' diye karşılık verdi Tungata. Sesi biraz daha zayıftı. Geçen buluşmalarından bu yana güneş altındaki duvarın karşısında pek çok gün geçirmişti. Vücudu öyle ufalmıştı ki kafasına hiç uymuyordu artık. Tenine gri bir renk gelmişti, tozlu ve kuru gibiydi.
''Beni bu yılanın sokmasını göze alamazsın. Herhalde zehir keselerini çıkarmışsındır.'' ''Doktor!''
Peter Fungavera masanın uzak tarafında oturan askeri doktora döndü. Doktor hemen ayağa kalkıp odadan çıktı. Peter Fungavera aynı sohbet sesiyle devam etti.
''Gabuğunu bulmamız büyük bir şans oldu. Az bulunan bir hayvandır bilirsin.''
Doktor geri döndü. Ellerine ta dirseğe kadar gelen çok kalın deri eldivenler giymişti. Kedi yavrusu boyunda iri çizgili bir fare taşıyordu. Fare çığlıklar atıyor, eldivenli ellerin arasında çırpınıyordu. Doktor tedbirli hareketlerle kafesin tepesindeki kapağı açtı, fareyi oradan içeriye attı. Yaylı kapağı derhal kapadı. Tüylü hayvan kafesin 4 yanına koşup tel duvarları kolaçan etti. Burnuyla, bıyıklarıyla yokladı, sonra birden köşedeki yılanı gördü. Ta havaya sıçradı. Kazıklaşmış bacakları üzerine düştü. Karşı köşeye gerileyip çöktü. Düşmanına bakmaya başladı. Yılanın halkaları ağır ağır açılıyordu. Renklerini pırıl pırıl parıldatarak fareye doğru kaydı. Küçük hayvana doğa dışı bir sessizlik gelmişti. Burnu artık kıpırdamıyordu. Karın üstü serildi, kendisine yaklaşmakta olan ölümü hipnotize olmuş gibi seyretti. Fareye 50 santim kala yılan durdu, başını arkaya atıp boynunu S gibi kıvırdı. Halkaları yeni bir biçim alarak birbiri üzerine seriliyordu. Derken gözle izlenemeyecek kadar büyük bir hızla soktu. Fare kafesin duvarına fırladı. Yılan hemen geri çekildi. Halkaları birbirinin üzerine düşmeye başladı. Farenin kürkü üzerinde ufacık kan benekleri belirmişti. Vücudu büyük bir hızla nabız gibi atmaya başladı. Bacakları kıvrıldı, düzensiz biçimde seyirdi. Sonra birden ağzından bir çığlık çıktı. Dayanılmaz bir acının ifadesi. Hayvan yuvarlandı, son bir kere daha sarsılıp öldü. Doktor uzun bir tahta maşayla onun leşini kafesten aldı, odadan çıkardı. Peter Fungabera, elbette ki senin vücut ağırlığın o fareden çok fazla dedi. Bu yüzden de seninki çok daha uzun sürecek. Doktor bu sefer yanında bir yüzbaşı ve iki askerle döndü. Daha önce de söylediğim gibi bu kafesi ve mekanizmayı doktor çizip hazırladı. Bence büyük iş başardı. Hele malzemenin ne kadar sınırlı, zamanın ne kadar kısa olduğu düşünülürse. Tungat'ın sandalyesini kaldırıp kafesin daha yakınına getirdiler. Askerlerden birinin elinde daha küçük ikinci bir tel kafes vardı. Fazla iri bir eskrim maskesine benziyordu. Tungat'ın başına kolaylıkla geçti, boynundan kapandı, yerine oturdu. Bu maskenin ön tarafından ileriye doğru bir tel boru uzanıyordu. Deforme bir fil hortumunu andırır bir şeydi. İki asker Tungata'nın sandalyesinin tam arkasında durdular, onu öne doğru ittiler. Sonunda maskenin hortumunun ucu yılanın kafesinin duvarına dayandı. Shona doktor uzandı, Tungata'nın miğferinin ucunu kafese takıverdi. Kafesin kapağı yukarıya kaydırıldığı anda sen ve Gabu'nun aynı yuvarı paylaşıyor olacaksınız. Tungata tel hortumun içinden karşıdaki tel kapağa baktı. Ama bunu senin ağzından bir kelime çıktığı anda kesebiliriz. Tungata hafif sesle, baban bok yiyen bir Shona sırtlanı senin dedi. Yılanın kendi kafesinden çıkıp seninkine gelmesini kolaylaştırmak için karşı duvara ısı vereceğiz. Sana mantıklı davranmanı öneririm yoldaş. Bizi Lobengula'nın mezarına götür. Kralın mezarı kutsaldır. Tungata birden sustu. Sandığından daha zayıf düşmüştü. Ağzından kaçmıştı bu söz. Şu ana kadar böyle bir mezarın varlığını inatla inkar etmiş durmuştu. Güzel, dedi Peter mutlu bir sesle. Şimdi en azından bir mezarın var olduğu konusunda anlaştık. Bizi oraya götürmeyi kabul et. Bütün bunlar bitsin. Uçakla güvenli bir ülkeye git, kadınınla birlikte. Tüküreyim canına Fungabera. Anan olacak hastalıklı orospuya da tüküreyim. Açın kafesi, diye emir verdi Fungabera. Kapak rayların üzerinde yukarıya doğru kaydı. Tungata hortumun içinden bakarken kendini bir tüfeğin namlusuna bakıyormuş gibi hissetti. Yılan kafesin öbür ucunda kıvrılmış, kara parlak gözleriyle ona bakıyordu. Hala vakit var yoldaş. Tungata sesinin nasıl çıkacağına güvenemediğinden konuşmak istemedi. Kendini çelikleştirdi, yılanın gözlerine baktı. Onu kendi gücü altına almaya çalıştı. Devam, dedi Peter. Askerlerden biri içi kor dolu küçük bir mangalı masanın üzerine koydu. Sıcaklığı Tungata bile oturduğu yerden hissedebiliyordu. Asker yavaş yavaş mangalı kafesin öbür ucuna doğru itti. Yılan patlar gibi tısladı, halkalarını açmaya koyuldu. Sıcaktan kurtulmak için tel hortumun ağzına kaymaya başladı. Çabuk ol yoldaş, dedi Peter. Yaparım de, birkaç saniyen kaldı. Kapağı hala kapatabilirim. Tungata alnından fışkıran terleri, ensesinden sırtına doğru süzülen damlaları hissetti. Peter Fungabera'ya haykırarak bir küfür savurmak, ona da bunun kadar korkunç bir son dilemek istedi. Ama nabzı sanki kendi kulaklarında atıyor, onu sağırlaştırıyordu. Yılan hortumun ucuna vardığında kararsız duraladı, girmeyi istemedi. Hala vakit var diye fısıldadı Peter. Böylesine iğrenç bir ölüm hak etmiyorsun, söyle artık. Yaparım de.
Tunga da yılanın bu kadar iri olduğunu daha önce fark etmemişti. Gözleri kendi gözlerine 40 santim uzaktaydı artık. Hayvan bir kere daha delinmiş kamyon lastiği gibi tısladı. Saldığı hava Tungata'nın kulak zarlarında titredi. Asker mangalı daha da itip kafesin duvarına iyice dayadı. Yılan kafasını hortumun ağzından içeriye soktu. Karnındaki pullar tellere sürtünüp kuru, kazıma sesine benzer bir ses çıkardı.
Hala çok geç değil.
Peter Fungabeira elini beline atıp tabancasını çekti. Namluyu tel örgüye dayadı. Yılanın kafasına nişan aldı.
Sen evet de kafasını uçurayım.
Sen o kokmuş şona cehennemine git diye fısıldadı Tungata. Yılanın kokusunu da alabiliyordu artık. Kuvvetli bir koku değildi. Baygın, küfe benzer bir koku. Midesi bulandı. Midesinden yükselen kusmuğun boğazının arkalarını yakmaya başladığını duydu, yutkundu. Kendisini bağlayan kayışlarla mücadele etti. Gösterdiği çabalardan kafes sarsılıyordu. Ama iki asker onun omuzlarına sarıldılar. Koca yılan bu hareketlerden telaşa kapıldı, tekrar tısladı, boynunu S biçiminde kıvırıp sokmaya hazırlandı. Tungata mücadeleyi kesti, kendini hareketsiz durmak üzere zorladı. Vücudundan terlerin boşaldığını duyuyor, buz gibi damlaların kalçalarından süzüldüğünü, sandalyenin oturma yerinde göllendiğini hissediyordu. Yılan yavaşça kafasını indirdi, onun yüzüne doğru uzandı. Gözlerine 15 santim kala, Tungata hala kendi teriyle kaplı bir heykel gibi nefret ve korku içinde hareketsizdi. Artık o kadar yakındı ki onu net göremiyordu. Görüşünü tıkayan bir bulanıklık yalnızca. Derken yılan dilini uzatıp onun yüzünü yokladı. Tungata'nın vücudundaki her sinir kopacak kadar gergindi. Dermansız vücuduna haddinden fazla adrenalin yayılmıştı. Kendini boğulacak gibi hissediyordu. Geri kalan tüm gücüyle bilinçli kalmaya çabaladı. Yoksa kendinden geçecek, kara bir boşluğa yuvarlanıp hiçbir şeyi bilmeyecekti.
25. Ayrımın Sonu. Sayfa 302.